Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmedu ve nestainuhu ve nestağfiruh. Ve na'uzu billahi min şururi enfusina ve min seyyiati amalina. Men yehdihillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hadiye leh. Ve eşhedü en la ilaha illallah vahdehu la şerike leh ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulüh. Emma ba'd fe inne istiqal hadisi kitabullah ve hayral hedi hedi Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin zalâle ve külle zalâletin finnâr. Bugün konumuz az sonra okuyacağım hadisin şerhi mahiyetinde Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet etmiş olduğu bu hadis şu şekilde Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Size neyi yasakladıysam ondan uzak durunuz ve size neyi emrettiysem ondan gücünüz yettiği kadarını yapınız. Hiç şüphe yok ki sizden öncekiler çok soru sormaları ve nebilerine, peygamberlerine muhalefet etmeleri sebebiyle helak olmuşlardır. Bu hadisi Buhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Buhari ve Müslim yine Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten rivayet ettikleri bu hadisin diğer bir lafzında şu şekildedir. Sizleri serbest bıraktığım sürece siz de beni rahat bırakın. Sizden öncekiler çok soru sormaları ve peygamberlerine muhalefet etmeleri sebebiyle helak oldular. Size bir şeyi yasakladığımda ondan uzak durun ve size bir şey emrettiğim zaman onu gücünüz yettiği kadar yapın. Müslim'in rivayet ettiği hadiste, yani aynı hadisi yine Müslim başka bir tarikten rivayet eder. Fakat bu rivayet daha uzuncadır ve bu hadisin varid oluş sebebi de bu rivayette geçer. Ebu Hüreyre radıyallahu anh diyor ki, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize bir hutbe irad etti ve şöyle buyurdu. Ey insanlar! Allah size haccı farz kıldı. Hac farzasını yerine getirin. Bunun üzerine birisi, ey Allah'ın Resulü, her sene mi diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sustu. Adam soruyu 3 defa tekrarladı. Bunun üzerine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurdu. Şayet evet deseydim, elbette o şekilde farz olurdu ve siz bunu yapmaya güç yetiremezdiniz. Artık sizi serbest bıraktığım konularda siz de bana soru sormaktan vazgeçin. Hiç şüphesiz sizden öncekileri çok soru sormaları ve peygamberlerine muhalefet etmeleri sebebiyle helak oldular. Size bir şeyi emrettiğim zaman onu gücünüz yettiği kadar yapın ve size bir şeyi yasakladığım zaman da ondan uzak durun. Bu hadiste ayrıca Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın emrinin şayet bir şeyi emretmişse bunun vaciplik ifade edeceğini de gösteriyor. Bunun delillerindendir. Bu hadisi Darekutni de başka bir rivayet yoluyla nakleder ve hadis hakkında şöyle der. Şu ayet-i kerime bunun hakkında inmiştir. Ey iman edenler! Açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın. Maide suresinin 101. ayettir bu. Diğer bir tarikte de bu ayet-i kerimenin Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme her sene mi hac yapacağız sorusu sorulduğu zaman indiği rivayet edilmiştir. Sahihayn'da, yani Buhari ve Müslim'in sahihlerinde Enes radıyallahu anh'den şu şekilde rivayet ediliyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam bize bir hutbe verdi. Biri, babam kimdir diye sordu. Evet, canlı. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, senin baban falandır buyurdu. Bunun üzerine, ey iman edenler, açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın ayeti nazil oldu. Yine Sahihayn'da, Enes radıyallahu anh'ten şöyle naklediliyor. Bir gün Allah Resulü aleyhissalatü vesselama çokça soru sordular ve bu işte fazlasıyla ileri gittiler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da öfkelenerek minbere çıktı ve şöyle buyurdu. Bugün bana ne sorarsanız hepsini cevaplayacağım. O sırada biriyle tartıştığı zaman babasından başka birine nispet edilen birisi kalktı. Yani biriyle bir münazaraya, bir tartışmaya girdiği zaman bildiği babasından başkasına nispet edilen birisi kalktı ve "Ey Allah'ın Resulü, benim babam kimdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem de "Senin baban Huzafe'dir." buyurdu. Sonra Ömer radıyallahu anh kalktı ve "Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı ve peygamber olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i kabul ettik. Fitnelerden Allah'a sığınırız." dedi. Katade bu hadisin sonunda "Ey iman edenler, açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın." Yani Maide suresinin 101. ayetinde bu rivayette birlikte zikredermiş. Evet, bu da Buhari ve Müslim'in rivayeti yine. Buhari sahihinde İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle naklediyor. Bir topluluk istihza, yani alay etmek maksadıyla Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a sorular soruyordu. Adamın biri "Babam kim?" diye sordu. Biri "Devesini kaybetmişti, devem nerede?" diye sordu. Bunun üzerine Allah Azze ve Celle "Ey iman edenler, açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın" ayetini indirdi. İmam Taberi de tefsirinde Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ten şöyle rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam öfkeli ve yüzü kızarmış bir şekilde çıkıp minbere oturdu. Bir adam kalktı ve "Ahirette benim yerim neresi?" diye sordu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam "Ateştir." buyurdu. Diğer bir kimse kalktı ve "Babam kimdir?" diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem "Baban Huzafe'dir." dedi. Bunun üzerine Ömer radıyallahu anh kalktı ve şöyle dedi. "Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i ve rehber olarak da Kur'an-ı Kerim'i kabul ettik. Ey Allah'ın Resulü, bizler cahiliye ve şirk devrine ait şeyleri konuştuk. Allah Teala bizlerin babalarımızın kim olduğunu daha iyi bilir." Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın öfkesi sakinleşti ve Allah Azze ve Celle "Ey iman edenler, açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın" ayetini indirdi. Yine İbn Abbas radıyallahu anhuma "Ey iman edenler, açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın" ayetiyle ilgili olarak şöyle rivayet etmiştir. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam "Ey ashabım, Allah sizlere haccı farz kıldı" diye insanlara, müezzinlerle duyuru yaptırdı. Bir adam kalktı ve "Her sene mi?" diye sordu. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam da çok fazla öfkelendi ve buyurdu ki, "Nefsimi elinde tutana yemin ederim ki şayet evet deseydim o şekilde size farz olurdu. Farz olunca da onu yerine getirmeye güç yetiremezdiniz ve o zaman küfre düşerdiniz. Sizi serbest bıraktığım sürece siz de beni rahat bırakın. Size bir şeyi emrettiğimde onu yapın. Size bir şeyi yasakladığım zaman onu terk edin." Bunun üzerine Allah Azze ve Celle Maide suresinin 101. ayetini indirdi. Onların tıpkı Maide suresinde geçen Hristiyanların çok soru sorarak küfre düşmeleri gibi soru sormalarını yasakladı. Allah Azze ve Celle bu şekilde sorular sormasını yasaklamış ve şöyle denilmek istenmiştir. Bir konuda Kur'an-ı Kerim'de ayetler iniyorken aleyhinize bir açıklama gelmemesi için sorular sormayınız, bekleyiniz. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin inişi tamamlandıktan sonra ayetler içinde mutlaka o sorularınızın açıklamasını bulacaksınız. Evet, İmam Taberi tefsirinde bu şekilde rivayet ediyor İbn Abbas radıyallahu anh'a'dan. Aleykümselam. Bu hadis-i şerif ihtiyaç duyulmayan ve cevabı açıklanınca soran kişinin üzüleceği soruların sorulmasını yasaklamaktadır. Bu örneklerde de görüldüğü gibi cennette mi yoksa cehennemde mi olduğu, babasının gerçekte söylenen kişi mi yoksa başkası mı olduğu gibi sorularla sorulan kişiye eziyet, abesle iştigal ve istihza maksadıyla münafıkların çoğunlukla sorduğu sorulardan sayılabilecek şeylerin sorulması yasaklanmıştır. Müşrikler ve ehli kitabın yaptığı gibi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ı üzmek, zor durumda bırakmak maksadıyla sorular sorarak bu konularda ayetler istemek de yasaklanmış olan bu bahse girer. İkrime ve başkaları bu ayet-i kerimenin bu gibi kimseler hakkında nazil olduğunu söylemişlerdir. Aynı şekilde Allah Azze ve Celle'nin kullarından gizlediği ve onlara açıklamadığı kıyametin vakti, ruh gibi konularda soru sormak da bu konuyla yakından ilgilidir. Hadis-i şerifte aynı zamanda helal ve haram konularının çoğunda Müslümanların sorular sormasının yasaklandığına delalet etmektedir. Bunun sebebi ise hac konusunda her sene mi hac yapacağız sorusunda olduğu gibi sorulan sorunun hükmünü daha da ağırlaştırıcı bir ayetin inmesine sebep olacağından korkulmasıdır. Sa'd radıyallahu anh'den rivayet edilen bir hadis, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam şöyle buyurduğu şeklinde, bir Müslümanın Müslümanlar hakkında işlediği en büyük cürüm, haram kılınmamış bir konuda soru sorması ve onun sorusu sebebiyle o konunun haram kılınmasıdır. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmiştir. Şimdi belki akıllara şöyle bir soru gelebilir. Yani bu hadis vahyin indiği sırada yeni bir vahiy gelmemesi için, yasaklayıcı bir vahiy gelmemesi için bir ihtardır. Bugün neden okunuyor gibi bir şüphe takılabilir insanların aklına. Bugün insanlar öyle şeyleri araştırıyorlar ki, mesela işte bir şeker, herhangi bir firmanın ürettiği, çocuklar için ürettiği bir şekeri araştırıyorlar. O kadar ince eleyip sık dokuyorlar ki sonunda onun içerisine domuz jelatini katıldığını tespit ediyorlar. Ve bu araştırmalardan sonra bunu açıklayınca artık onu yemek herkese haram konumunda oluyor. Fakat kişi bunları bilmeden, hata ile, yani herhangi bir kasıt olmaksızın içerisindeki bu maddelerden habersiz olarak kullanırsa bunda bir vebal yoktur. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama li'an konusu sorulunca, yani lanetleşme konusu sorulunca, soruyu soran kişinin başına bu olay gelmeden o konuda sormasının kerih görmüş ve o kimseyi Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ayıplamıştır. Bu da yine Müslim'in li'an babında, lanetleşmeler babında rivayet ettiği bir hadiste geçer. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam dedikoduyu, çok soru sormayı ve malı zayi etmeyi yasakladı şeklinde Buhari ve Müslim'in diğer bir rivayeti vardır. Mughire bin Şube'den şu lafıza da gelmiştir bu. Şüphesiz Allah Teala anne ve babalara karşı gelmeyi, kızları diri diri toprağa gömmeyi ve kendisi vermeyip sadece istemeyi haram kılmıştır. Allah Teala sizlere şu üç şeyi de kerih görmüştür. Dedikodu, malı zayi etmek ve çok soru sormak. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, bedevilerle dışarıdan kendisiyle görüşmek üzere gelen heyetler dışında kalan kimselerin soru sormalarına izin vermezdi. Onların kalplerini ısındırmak ve arada sıcak bir bağ oluşturmak için soru sormalarına müsaade ederdi. Fakat Medine'de ikamet eden ve kalplerine imanın kök salmış olduğu ensar ve muhacir, Müslim'in sahihinde geçen şu hadis-i şerifte olduğu gibi soru sormaktan men edilmişlerdir. Aleykümselam ve rahmetullah. Nevvas bin Seman radıyallahu anh rivayet ediyor bunu. Medine'de bir sene Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın yanında kaldım. Oradan ayrılmama, soru sormamdan başka bir şey engel olmadığı bir yıl boyunca Allah Resulü aleyhissalatü vesselama sorular sordum. Bu yüzden yanından ayrılamadım. Çünkü birimiz oradan ayrılınca soru sorma imkanı kalmıyordu. Evet. Yine Müslim Enes radıyallahu anh'ten şöyle rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama soru sormamız yasaklanmıştı. Badiyeden, yani köylerden, çöllerden, köylerde kalan insanlardan akıllı bir adamın çıkıp gelerek Allah Resulü aleyhissalatü vesselama sorular sorması ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bunlara verdiği cevapları dinlemek bizim pek hoşumuza giderdi. Evet, burada sahabeler badiyeden, yani bu soru sorma yasağını bilmeyen birilerinin gelip de keşke onlar soru sorsa diye temenni ettiklerini ifade ediyor Enes radıyallahu anh. İmam Ahmed bin Hanbel'in Müsned'inde Ebu Ümame radıyallahu anh'ten şöyle rivayet edilir. Allah Azze ve Celle, ey iman edenler, açıklandığı zaman hoşunuza gitmeyecek şeyleri sormayın ayetini indirince, bizler artık Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a çok soru sormayı çirkin görmeye başladık. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'e Kur'an-ı Kerim ayetleri inerken de soru sormaktan kaçınıyorduk. Yanımıza bir bedevi geldiği zaman ona rüşvet olarak bir bürde verir, bir hırka verir ve Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a soru sormasını söylerdik. Daha sonra hadis-i şerifi zikreder. Evet. Ebu Yala'nın müsnedindeki rivayette ise Bera bin Azib radıyallahu anh şöyle rivayet ediyor. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a bazen sormak istediğim bir soru olur. Üzerinden bir sene geçtiği halde Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin heybetinden soruyu sormaktan çekinirdim. Hep bir bedevinin gelip bizim yerimize Allah Resulüne sorular sormasını temenni ederdik. Evet. Bezzar müsnedinde, aleyküm selam ve rahmetullah, İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan şöyle rivayet ediyor. Muhammed aleyhissalatü vesselamın ashabından daha hayırlı bir topluluk görmedim. Allah Resulü aleyhissalatü vesselama sordukları 12 mesele de Kur'an-ı Kerim'de mevcuttur. Sana şarap ve kumar hakkında soru sorarlar. Bakara 219. ayet. Sana haram aylar hakkında soruyorlar. Bakara 217. ayet. Sana yetimler hakkında soruyorlar. Bakara 220. ayet. Bundan sonra İbn Abbas radıyallahu anhuma bu hadisi zikreder. Sahabe-i kiram, Allah hepsinden razı olsun, bazen ileride olabilecek olayların hükümlerini vukuundan önce sorarlardı. Ancak onların sormalarının sebebi, olay cereyan ettiğinde verilen cevaba göre amel etmek içindi. Bunlara örnek zikretmek gerekirse, ey Allah'ın Resulü, yarın düşmanla karşılaşacağız. Yanımızda da kılıçlarımızdan başka bıçak yoktur. Hayvanları kılıçlarımızla kesip onları köreltemeyiz. Onları kamışlarla keselim mi? Diye sordular. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam, acele et öldür. Eğer bir şey kanı akıtır ve üzerine besmele de çekilirse ye. Yalnız diş ile tırnak bunun dışındadır. Size anlatayım. Diş kemiktir. Tırnak ise Habeşlilerin bıçağıdır. Evet, bunu Buhari rivayet etmiştir. Yine Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'a kendisinden sonra geleceğini haber verdiği yöneticileri, onlara hangi durumlarda itaat edilip hangi durumlarda karşı çıkılıp savaşılması gerektiği durumlarını soruyorlardı. Huzeyfe radıyallahu anh de ileride çıkacak fitneleri ve onlara karşı nasıl davranması gerektiğini sormuştu. Evet, bu rivayetlerde Buhari'de mevcuttur bunların bir kısmı. Hadis-i şerifte geçen, ben sizi bıraktığım sürece siz de beni rahat bırakın. Hiç şüphesiz sizden öncekiler çok soru sormaları ve peygamberlerine muhalefet etmeleri sebebiyle helak oldular ifadesi, çok soru sormanın çirkinliğine ve bunun zemmedildiğine delalet eder. Fakat bazıları bu durumun Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın devrine has olduğunu söylemişlerdir. Bunun sebebini de haram olmayan bir şeyin haram kılınması ya da yerine getirilmesi zor bir hükmün farz kılınmasından korkulması şeklinde açıklarlar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın vefatından sonra ise böyle bir ihtimal kalmamıştır. Fakat çokça soru sormanın çirkinliğinin tek sebebi bu değildir. Daha başka sebepler de vardır. İbn Abbas radıyallahu anhuma'dan nakledilen şu söz bu sakıncalardan birini ifade ediyor. Hemen soru sormayınız, bekleyiniz. Kur'an-ı Kerim nazil olduktan sonra siz sorduğunuz her sorunun cevabını ve açıklamasını mutlaka bulacaksınız. Bunun anlamı şudur. Müslümanların dinleri konusunda ihtiyaç duydukları her şeyi Allah Azze ve Celle Yüce Kitabında mutlaka açıklayacaktır. Daha sonra Resulullah Aleyhisselatü Vesselam bunu Allah Azze ve Celle adına ümmetine tebliğ edecektir. Bu durumda kimsenin soru sormasına hacet yoktur. Hiç şüphesiz Allah Teala neyin kulları için daha uygun olduğunu, onların hidayetleri ve menfaatleri için neyin daha yararlı olduğunu onlardan daha iyi bilir. Dolayısıyla Allah Azze ve Celle bunları hiç soru sorulmadan kendiliğinden zaten açıklayacaktır. Aynen şu ayet-i kerimede buyurulduğu gibi. Allah sapıtmayasınız diye size açıklıyor. Nisa suresi 176. ayet. Öyleyse herhangi bir konuda özellikle o hadise henüz cereyan etmeden ve henüz sorunun cevabına bir ihtiyaç yokken soru sormaya hiç gerek yoktur. En mühim ihtiyaç Allah Azze ve Celle ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin haber verdiklerini anlamak ve sonra onlara uyarak söyledikleriyle amel etmektir. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bazen sorular sorulur. O da çözümü Kur'an-ı Kerim'e havale eder. Soru soranı Allah'ın kitabına yönlendirirdi. Kelale konusunu soran Ömer radıyallahu anh'e Bu yaz nazil olan Nisa suresinin sonundaki ayet bu meselede sana yeterlidir diye cevap vermişti. Evet, bu söz konusu ayet şu şekilde. Senden fetva isterler. De ki, Allah babası ve çocuğu olmayan kimsenin mirası hakkındaki hükmü şöyle açıklıyor. Eğer çocuğu olmayan bir kimse ölür de onun bir kız kardeşi bulunursa, bıraktığının yarısı bunundur. Kız kardeşi ölüp çocuğu olmazsa, erkek kardeş de ona varis olur. Kız kardeşler iki tane olursa, erkek kardeşlerinin bıraktığının üçte ikisi onlarındır. Şayet erkekli kadınlı daha fazla kardeş mevcut ise, erkeğin hakkı iki kadın payı kadardır. Sapıtmayasınız diye Allah size açıklama yapıyor. Allah her şeyi bilmektedir. Aleykümselam ve rahmetullah. Evet, Ömer radıyallahu anh'den gelen bu rivayette yine Müslim'in feraiz babında nakledilmiştir. Bu hadis-i şerif ayrıca sorularla vakit kaybetmek yerine emirleri yerine getirmek ve yasaklardan kaçınmakla meşgul olmanın gerekliliğine işaret ediyor. Size bir şeyi emrettiğim zaman ondan gücünüz yettiği kadarını yapın, size bir şeyi yasakladığım zaman da ondan kaçının. Demek ki Müslümanın öncelikle üzerine düşen görev, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan bizlere nelerin geldiği ve ulaştığı konusunda özel itina ve ihtimam göstermektir. Sonra da bunları anlamak ve içeriğine vakıf olmak için gayret göstermek. Daha sonra da şayet konu ilmi bir konu ise tasdik edip doğrulamak ve eğer ameli bir konu ise emirlerden gücünün yettiği kadarını yerine getirmek ve yasaklardan kaçınmak konusunda gücü nispetinde gayret sarf etmektir. Yani bir Müslüman bütün himmet ve gayretini başka şeylere değil de bütünüyle bu yönlere sarf etmelidir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sahabeleri de ve onlara güzellikle tabi olanlar da kitap ve sünnetteki faydalı ilimleri talep etme konusundaki tavırları, durumları bu şekildeydi. Ses kimsede yok mu şu anda? Tamam inşallah. Fakat dinleyici kişi belki gerçekleşecek veya belki de gerçekleşmeyecek olan bir takım varsayımları hesaba katarak himmet ve gayretini bunlarla ilgili emir ve yasakların ne olacağı konusunda sarf ederse, işte bu durum Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yasaklamış olduğu kısma girer. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam böylesi konular peşinde koşulmasını yasaklamıştır. Aleyküm selam ve rahmetullah ve berekat. Adamın biri İbni Ömer radıyallahu anhumaya Hacerül Esved'i istilam etmenin hükmünü sordu. Yani selamlamanın hükmünü sordu. İbni Ömer radıyallahu anhuma ona, ben Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın Hacerül Esved'i istilam ettiğini ve onu öptüğünü gördüm dedi. Adam, bunu yapmaya imkanım olmazsa ne dersin? Büyük izdiham, büyük kalabalık olursa ne dersin? Şeklinde sorular sordu. Bunun üzerine İbni Ömer radıyallahu anhuma, şöyle olursa ne dersin, böyle olursa ne dersin gibi sözleri bırak Yemen'de kalsın. Ben sana Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın onu istilam ettiğini ve öptüğünü gördüğümü söylüyorum dedi. Bunu İmam Tirmizi, Bukhari, Tirmizi ve Nesai rivayet etmişlerdir. Cidden bu rivayette ayet ve hadisler karşısında takınmamız gereken çok önemli bir edep var. İşte bu sahabe, bakın edebi nasıl edebiyle örnek oluyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan nakledilen bir hadis karşısında bunu yapmasam ne olur, şöyle olursa ne olur, böyle olursa ne olur gibi soruları İbn Ömer radıyallahu anh'a hoş bulmayarak bunları at bir tarafa, ben sana Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın hadisini söylüyorum diyor. İbn Ömer radıyallahu anhuma'nın bu sözlerden maksadı şu idi. Bütün himmet ve gayretini sadece Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetine uymaya sarf etmelisin. Gerçekleşmeden önce bir takım imkansızlık veya sıkıntıyla ilgili varsayımları düşünmemelisin. Çünkü bunları düşündüğün takdirde sünneti samimi olarak yerine getirme konusundaki azminde gevşeme olur. Dinde derin anlayış sahibi olmak, fıkıh sahibi olmak ve bilgi edinmek için sorular sormak elbette övülmeye değer bir şeydir. Ancak gösteriş ve münakaşa maksadıyla sorular sormak yerilmiş, kınanmış ve yasaklanmıştır. Ali radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre, ahir zamanda ortaya çıkacak fitnelerden bahsetmişti o. Ömer radıyallahu anh de bunlar ne zaman gerçekleşecek ey Ali diye sordu. O da şöyle cevap verdi. Dini maksatlar dışında dinde bilgi sahibi olunduğu, yani ilim dinden başka maksatla elde edildiği, amel etmekten başka gayeler için ilim öğrenildiği ve ahireti elde etme hedefi dışında dünyalık peşinde koşulduğu zaman. İbn Mesud radıyallahu anh de şöyle der. Fitne elbisesini giydiğinizde, yani fitneler sizi kuşattığında, küçükleriniz o hal üzere büyüdüğü ve yetişkinleriniz o hal üzere yaşlandığı, ayrıca bunu da sünnet olarak kabul ettiğinizde ve biri bunu değiştirmeye kalkıştığı zaman, bunu değiştirmek çirkin bir iştir denildiği zaman sizin haliniz nasıl olacak? Yanında bulunanlar, bu ne zaman olacak diye sordular. O da şöyle cevap verdi. Güvenilir, emin kişilerinizin azaldığı ve başınızdaki amirleriniz çoğaldığı, fakihleriniz yani dinde anlayış sahibi olanlarınız azaldığı ve kurralarınız yani salt okuyucularınız, Kur'an okuyucularınız çoğaldığı, dini maksatlar dışında fıkıh ilmi öğrenildiği ve ahiret ameli ile dünyalık peşinde koşulduğu zaman. Nitekim İbn Mesud radıyallahu anh'ın anlattığı bu hadisede zaman içerisinde yerleşmiş, gerçekleşmiştir. Bidatler sünnetlerin yerini almış, bu bidatlere karşı çıkıldığı zaman da sanki bir sünnet reddedilmiş gibi tepkiler verilmeye başlanmıştır. Allah bizleri fitnelerin şerrinden muhafaza etsin. Bu rivayeti İbn Mesud radıyallahu anh'ın bu sözünü Abdurrezzak Musannef'inde, Darimi'de, Sünen'inde rivayet etmiştir. Bir konu vuku bulmadan önce onunla ilgili sorular sorma hakkında sahabe-i kiram ve tabiinden bunu mekruh gördüklerine ve böyle sorulara cevap vermediklerine dair pek çok rivayet vardır. Amr bin Mürre rahmetullahi aleyh şöyle diyor. Ömer radıyallahu anh insanların huzuruna çıktı ve gerçekleşmeyen hadiseler hakkında sorular sormanızı yasaklıyorum. Zaten gerçekleşen hadiseler bizi yeterince meşgul ediyor dedi. Bunu Darimi Sünen'inde ve İbn Abdilber Camiül Beyanil İlim isimli kitabında rivayet ediyorlar. İbn Ömer radıyallahu anhuma da şöyle diyor. Gerçekleşmeyen hadiseler hakkında sorular sormayın. Çünkü ben Ömer radıyallahu anh'ın henüz gerçekleşmemiş konular hakkında sorular soranları lanetlediğini işittim. Bunu da İbn Abdilber El-Cami isimli eserinde rivayet ediyor. Zeyd bin Sabit radıyallahu anh de kendisine bir konu sorulduğu zaman bu husus gerçekleşti mi diye sorar. Gerçekleşmediğini söylediklerinde de bu konu gerçekleşinceye kadar onun hakkında soru sormayı bırakın derdi. Evet, bu söylediğimiz rivayetler Darimi'nin Sünen'inde ve İbn Abdilber'in Camiül Beyanil İlim isimli eserinde nakledilen rivayetlerdir. Yine aynı eserlerde geçen bir iki rivayet şu şekilde. Aleykümselam ve rahmetullah. Mesruk Rahimeullah şöyle dedi. Ubey bin Ka'b radıyallahu anh'a bir konu sordum. Bana bu konu henüz oldu mu olmadı mı diye sordu. Ben olmadığını söyleyince gerçekleşinceye kadar bizi rahat bırak. Yaşandığı zaman içtihad eder bu konudaki görüşümüzü söyleriz dedi. Şabi Rahimeullah da şöyle der. Ammar radıyallahu anh'a bir mesele sordular. O da bu mesele şu anda meydana gelmiş midir diye sordu. Hayır diye cevap verdiler. Bu söz üzerine bu mesele yaşanıncaya kadar bizi rahat bırak. Ortaya çıkınca sizin için onun zahmetine katlanırız dedi. Salt bin Raşid de şöyle demiştir. Tavus'a bir mesele sordum. Beni azarlayarak bu mesele şu anda meydana geldi mi diye sordu. Ben de meselenin yaşanmış olduğunu söyledim. Bana Allah adına söyle yaşanmış mıdır diye tekrar sordu. Ben de Allah adına söylüyorum yaşandı dedim. Bunun üzerine bana şöyle dedi. Dostlarımız bize Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ın şöyle dediğini naklettiler. Ey insanlar! Bir mesele başınıza gelmeden önce o konuda hüküm verme hususunda acele etmeyiniz. Sonra her biriniz şuraya buraya dağılırsınız. Yani görüş ayrılığına düşersiniz. Bir mesele başınıza gelmeden önce o konuda hüküm vermede acele etmezseniz o mesele yaşandığı zaman o konu sorulduğu vakit Müslümanlar arasında doğruyu bulacak olanlar veya buna muvaffak olanlar mutlaka bulunacaktır. Evet, bunu Darimi Ahlakul Ulema'da Acurri rivayet ederler. Bu rivayet bize şunu gösteriyor. Bugün eğer ilim ehlinin ihtilaf ettiği bazı meseleler varsa, demek ki zamanında bazıları sonradan karşılaşılan bu meselelere önceden hüküm bindirmeye kalkışmış ve bu sebeple görüş ayrılıkları vukuğa gelmiş. Allahu alem bissevap. Aleyküm selam ve rahmetullah. Ebu Davud Merasil isimli eserinde İbn-i Aclan, Tavus, Muaz tarikiyle merfu olarak rivayet ediyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyurdu ki, başınıza bir musibet, bir mesele gelmeden o konuda hükmünü vermede acele etmeyiniz. Eğer bu esasa bağlı kalırsanız, o mesele yaşandığı zaman konuştuğu vakit doğruya isabet eden veya muvaffak kılınan kimseler Müslümanlar içinde bulunmaya devam eder. Fakat siz musibet gelmeden önce onun hükmünde acele ederseniz, kiminiz şuraya, kiminiz buraya giderek yollarınız dağınık bir hal alır. Evet, bu hadis mürseldir çünkü Tavus el-Yemani, Muaz bin Cebel radıyallahu anh'ten hadis işitmemiştir. Ebu Davud yine Merasil isimli eserinde bu manada bir hadis-i şerifi Ebu Seleme radıyallahu anh'ten mürsel olarak rivayet eder. Ebu Seleme, Abdurrahman bin Avf'ın oğludur. Kendisi tabiindendir. Arada sahabe ismini zikretmediği için, doğrudan Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'dan rivayet ettiği için bu rivayet mürseldir. Haccac bin Minhal, Cerir bin Hazım, Zübeyir bin Said, Beni Haşim'den bir zat kanalıyla, yani ismi belirtilmeyen bir zat kanalıyla rivayet ediyor. Hadis şeyhlerimizin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle rivayet ettiklerini, şöyle buyururken işittiklerini rivayet etmişlerdir. Hakkında açıklama, yani vahiy indirilmeyen konuları birbirlerine sorup durmadıkça ümmetim içinde kendilerine soru sorulduğu zaman doğru yola yönlendirilecek ve rehberlik yapmaları sağlanacak kişiler bulunmaya devam edecektir. Ancak bunu yapmaya başladıkları zaman, yani hakkında vahiy indirilmeyen konuları birbirlerine sormaya başladıkları zaman, bir kısmı şu tarafa, bir kısmı öbür tarafa, farklı yollara ve görüşlere dağılıp gideceklerdir. Bunu İbni Hacer Askalani, Allah rahmet eylesin, Merasil isimli eserinde rivayet ediyor. Muaviye radıyallahu anh, Resulullah aleyhissalatü vesselamın yanıltıcı sorular sormayı yasakladığını rivayet etmiştir. Bunu Ahmet bin Hanbel, Müsned'inde, Ebu Davud'da, Sünen'inde nakleder. İmam Evzai, rahimeullah, bu hadiste geçen yanıltıcı sorular ifadesini cevaplanması zor sorular şeklinde açıklar. İsa bin Yunus ise aynı ifade hakkında, yani yanıltıcı sorular hakkında açıklanmasına ihtiyaç duyulmayan konularda şu nasıl olacak, şu neden böyle oldu gibi sorular sormak şeklinde izah etmiştir. Sevban radıyallahu anh, Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Ümmetim içinde öyle kimseler gelecek ki, içinden çıkılmaz meseleler sorarak fakihlerin, alimlerin hata yapmalarına sebep olacaklardır. İşte o kimseler ümmetimin en şerli olanlarıdır. Bunu Taberani Mucemül Kebir isimli eserinde rivayet ediyor. İmam Evzai rahimehullah şöyle diyor. Allah Teala bir kimseyi ilmin bereketinden mahrum bırakmak istediği zaman onun diline yanıltıcı sorular yerleştirir. Onların ilimden en az nasibi olan kimseler olduklarını görürsünüz. Yani bu yanıltıcı sorular soran kimselerin ilimden nasiplerinin en az olan kimseler olduğunu görürsünüz. İbn-i Vehb İmam Malik'ten şöyle naklediyor. Bu şehirde, yani Medine-i Münevvere'de öyle kimselere yetiştim ki onlar bugün pek çoğunun yaptığı şu çok soru sorma işini çirkin görüyorlardı. İmam Malik bu sözüyle kendisinden önceki salihleri, tabiinin bu çok soru sorma işini çirkin gördüklerini ifade etmek istiyor. Yine İbn-i Vehb naklediyor. İmam Malik'in çok söz söylemeyi ve fazla miktarda fetva vermeyi kötülediğini işitti. O böylesi kimseler hakkında bazıları tıpkı dişi devenin erkeğine duyduğu aşırı istek gibi hevesle konuşuyorlar. Şu şöyle olacak, bu böyle olacak diyerek sözlerini heder ediyorlar diyordu. Yine İbn-i Vehb şöyle der. İmam Malik'in, Allah ona rahmet eylesin, çok soruya cevap vermeyi kerih gördüğünü işittim. Soruların çoğuna Allah Teala sana ruhtan soruyorlar. De ki ruh Rabbimin emrindendir buyuruyor diye karşılık verir ve soruyu cevapsız bırakırdı. Evet. Yine İmam Malik rahimehullah sünnet üzerinde münakaşa ve mücadele etmeyi mekruh görürdü. Heysem bin Cemil şöyle anlatır. İmam Malik'e ey Ebu Abdillah, sünneti iyi bilen bir kimse bu konuda tartışmaya girmeli mi diye sordum. Şöyle cevap verdi. Hayır, tartışmaya girmemeli. Sadece sünnetin ne olduğunu ortaya koymalı. Bu kabul görürse ne âlâ. Aksi takdirde sükut etmelidir. Aleykümselam ve rahmetullah. İshak bin İsa da şöyle der. İmam Malik, ilim üzerinde tartışma ve mücadele etmenin kişinin kalbindeki nurun kaybolmasına sebep olduğunu söylerdi. Cidden İmam Malik'in bu sözleri bizler için çok güzel örnek teşkil etmesi gerekir. İfadesini tekrar edelim. Hayır, tartışmaya girmemeli. Yani sünneti iyi bilen bir kimse dahi olsa tartışmaya girmemeli. Sadece sünnetin ne olduğunu ortaya koymalı. Bu kabul görse ne âlâ, aksi takdirde sükut etmelidir diyor. İbn-i Vehb, İmam Malik'in hakkında şöyle naklediyor. İmam Malik, ilim üzerinde tartışma yapmanın kalpleri katılaştırdığını ve insanlar arasında kin ve nefrete neden olduğunu söylerdi. Ebu Şureyh el-İskenderani bir gün meclisinde bulunurken, o gün oldukça fazla sorular sormuşlar. Soruların sayısı oldukça artmış. Bunun üzerine şöyle demiş. Bugünden itibaren kalpleriniz kir tutmaya başladı. Kalkın, hep birlikte Ebu Hümeyd, Halid bin Hümeyd'in yanına gidin. Kalplerinizi cilalayın. Dinin emirlerine karşı rağbetinizi artıracak hususları öğrenin. Çünkü böyle yapmak ibadete karşı şevki artırır, kişinin zühd sahibi olmasını sağlar ve kişiyi sadakate, doğruluğa doğru çeker. Soru sormayı azaltın. Sadece hakkında hüküm inen konuları sorun. Hakkında hüküm indirilmeyen konuları sormak kalpleri katılaştırır. Bu da aranızda düşmanlığın doğmasına sebep olur. Meymuni şöyle der. Ebu Abdillah'a yani Ahmet bin Hanbel'e bir soru sorulduğu zaman bu mesele vuku buldu mu? Şu anda bu iş başınıza geldi mi? Gerçekleşti mi? Dediğini işittim. İmam Ahmet de kendisinden önceki Selefi Salihinin bu konudaki yolunu izlemiştir. Vuku bulmayan, henüz gerçekleşmeyen meseleler hakkında sorular sorarak bunlara cevap verme konusunda alimler farklı görüşler belirtmişlerdir. Ehli hadise tabi olanlar, vuku bulmamış konularda soru sorma yolunu kapatmışlardır. Böylece bu yolu tutanların ilim ve fıkıh bilgileri Allah Teala'nın Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme bildirdiklerinden ibaret olmuştur. Böylece onlar fakih olmadan fıkıh taşıyıcısı olmuşlardır. Ehli rey taraftarı olan fakihler ise henüz vuku bulmayan ancak vuku muhtemel olan veya olmayan farazi meseleleri ortaya koyup bunlara cevaplar vermek için pek çok zahmet ve sıkıntıya girmek suretiyle fıkhı oldukça genişletmişlerdir. Böylece kişiler arasındaki davalaşma ve tartışmalar, ihtilaflar çoğalmış, bu da kalplerin farklı taraflara yönelmesine sebep olmuştur. Bu durum aynı zamanda insanlar arasında heva, haset, düşmanlık ve nefretin yerleşmesi sonucunda doğurmuştur. Yani bunu el-an müşahede etmek çok zor değil. Yani ortada herhangi bir meselede Allah'ın kitabından bir ayet veyahut Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinden bir hadis ortaya konulduğunda ehli İslam'dan hiç kimseyi bunlara muhalefet eder bulamazsınız. İhtilaf edilen konular ise hakkında kitap ve sünnetin hüküm belirtmediği meselelerdir. Bu konularda birileri hüküm koyar, dolayısıyla buna da muhalefet edilir. Bu sebeple insanlar arasında bir haset, kin, düşmanlık sebebi olur bu. Bu anlayışla ortaya koyulan görüşler çoğunlukla karşısındakine galebe çalma, üstünlük sağlama, övünme ve insanların dikkatini kendi üzerine çekme duygularıyla karışmıştır. Halbuki bütün bu vasıflar Rabbani alimlerin kötülediği ve sünnet-i seniyyenin de çirkinliğini ve haramlığını ortaya koyduğu vasıflardır. Ehli hadis fakihlerinden olup bunu uygulayanların durumuna gelince, onlar bütün gayretleriyle Allah Teala'nın yüce kitabındaki manaları ve onu tefsir eden sahih sünnetleri, sahabe-i kiramın ve onlara güzel bir şekilde uyan tabiinin sözünü araştırırlar. Bunun ardından Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetlerini araştırmaya, bunların sahih olanlarını sahih olmayanlarından ayıklamaya çalışırlar. Daha sonra bunları iyice öğrenmeye, anlamaya ve manaları üzerinde düşünmeye gayret ederler. Kitap ve sünnet bilgisini elde ettikten sonra tefsir ve hadis gibi ilim dallarıyla helal ve haram konusunda sünnetin temelini oluşturan züht ve rekaik dindeki incelikler konusunda sahabe-i kiram ve onlara güzel bir şekilde tabi olan tabiinden gelen sözleri öğrenmeye koyulurlar. İşte bu yol Ahmed bin Hanbel rahimeullah ile onunla aynı anlayışı paylaşan Rabbani hadis alimlerinin izlediği yoldur. Zaten bu yolu tutan kimseler için bir faydası olmayan ve vuku bulmayan konuları öğrenmeye vakit ayıramayacak derecede hatta daha fazla miktarda insanı meşgul edecek meşgale bulunmaktadır. Ayrıca o tür soru ve cevaplarıyla uğraşmak tartışmaların ve husumetlerin doğmasına ve dedikoduların çoğalmasına sebep olur. Ahmed bin Hanbel rahimeullah kendisine sorulan ileride doğması muhtemel ve henüz vuku bulmamış sorulara sonradan ortaya çıkma bu gibi soru çeşitleri ile bizi meşgul etmeyin derdi. Bu şekilde başından savardı. Yunus bin Süleyman Es-Sakati'nin söylediği şu söz de çok yerinde bir sözdür. Bütün işlere şöyle bir baktım. Hepsinin de hadis veya reyden, kişisel görüşten ibaret olduğunu gördüm. Hadis tarafına baktığımda şunlarla karşılaştım. Allah Azze ve Celle'nin rububiyeti, yüceliği ve azameti var. Arşın, cennet ve cehennemin vasıfları anlatılıyor. Nebi ve Resullerden, helal ve haramlardan bahsediyor. Akrabalık bağını gözetmeye teşvik ediyor. Bütün hayırlar hadislerde toplanmış. Rey tarafına bakınca da şunları gördüm. Hile, aldatma, tuzak, akrabalık bağını kesme, kısaca bütün kötülüklerin orada toplandığını gördüm. Ahmed bin Şibeveh şöyle der. Kim kabirdeki, ahirette fayda verecek ilmi öğrenmek istiyorsa hadislere yönelsin. Kim de ekmek sağlayacak, karnını doyuracak ilmi öğrenmek istiyorsa re'ye yönelsin. Yani kişisel görüşlerle verilen fetvalara yönelsin. Bunu İmam Mizzi, Tehzibül Kemal'de, Zehebi Siyer-i Alamin Nübela'da rivayet ediyor. İşte kim bu açıklanan şekilde ilim öğrenme yoluna girerse, karşısına çıkan soruların çoğuna cevap verebilecek bir anlayışa kavuşur. Çünkü karşılaştığı yeni meseleleri cevaplama usulü, bu işaret edilen usul içerisinde bulunmaktadır. Hidayet ve anlayışlarının doğruluğu üzerinde görüş birliği bulunan, bu yolu tutmuş bulunan İmam Şafii, Ahmed bin Hanbel, İshak bin Rahuye, Ebu Ubeyd Kasım bin Sellam ve onların yolunu takip eden imamların yolunu tutmakta bir zaruret bulunmaktadır. Bu imamların yapmadıkları şekilde hareket ederek onlara uyduğunu iddia eden kimseler ıssız çöllere ve çok tehlikeli yerlere düşer. Bu kimseler alınması caiz olmayanları almak ve amel edilmesi gerekenleri terk etmek gibi durumlarla karşı karşıya kalırlar. Aleykümselam ve rahmetullah. Bütün işlerin temeli anlatılan bu hususlarda Allah Teala'nın rızasını kazanmaya niyet etmek, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a indirilenleri öğrenmek, onun yoluna girmek ve onlarla amel etmek suretiyle Allah Teala'ya yakınlaşmayı istemek ve insanları buna davet etmektir. Bu anlayış ve niyet üzere olan kişiyi Allah Teala muvaffak kılar. Allah onun yolunu doğrultur ve doğruyu ona ilham eder. Bilmediklerini ona öğretir. Bu kimse Allah Azze ve Celle'nin Kur'an-ı Kerim'de Allah Teala'dan ancak alimler korkar mealindeki ayeti kerimesinde övülen alimlerden olur. Aleykümselam ve rahmetullah ve berekatuhu. Evet, bu ayet Fatır suresinin 28. ayeti. Yine bu kimse İbn-i Hatim'in tefsirinde Ebu Derda radıyallahu anh'ın rivayet ettiği şu hadiste geçen rusuh sahibi alimlerden olur. Yani derin ilim sahibi, köklü ilim sahibi alimlerden olur. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a kimlerin ilimde rusuh sahibi olduğu soruldu. O da şöyle buyurdu. Yemininde sadık olan, dili doğru söyleyen ve kalbi istikamet üzere olandır. Bir de midesine giren ve namus konusunda iffetli olan kimsedir. İşte bunlar dinde rusuh, yani dinde köklü ilim sahibi olanların özellikleridir. Bu hadisi İbn Kesir Tefsirul Kur'an-ı Azim'de Taberi'den ve Taberani'den nakleder. Nafi bin Yezid de şöyle der. İlimde rusuf sahibi, errasihune fil ilm olanların, Allah için tevazu gösterenler, yine Allah'ın rızasını kazanmak için zillete katlananlar, kendilerinden üstün olanlarla ilgilenmeyip, kendilerinden aşağıda olanları hakir görmeyen kimseler oldukları söylenmiştir. Evet, bunu da Hafız İbni Kesir rivayet eder. Bu hususa Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın şu hadis-i şerifi de işaret eder. Size Yemenliler geldi. Onlar itaatkar kalpli ve yufka yürekli insanlardır. İman Yemenlidir, fıkıh Yemenlidir, hikmet de Yemenlidir. Bunu Bukhari ve Müslim rivayet etmişlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sözleriyle Ebu Musa el-Eşari radıyallahu anh ve onun yolunda olan Yemenli alimlere, sonra da Ebu Müslim el-Havlani, Veys el-Karani, Tavus el-Yemani, Vehib bin Münebbih gibi Yemenli alimlere işaret ediyordu. Bunların hepsi de Rabbani alimlerden olup Allah Azze ve Celle'den korkan kimselerdi. Hepsi de Yüce Allah'ı hakkıyla bilen, ona karşı haşyet duyan ve korku taşıyan kimselerdi. Onlardan bazılarının Allah'ın dini ve şer'i hükümler hakkındaki ilmi değerlerine nispetle bazıları diğerlerinden fazlaydı. Ancak onlar insanlar arasında dedikodu, her şeyi araştırma ve tartışma özellikleriyle tanınan kimseler değillerdi. Yani onlarda böyle özellikler yoktu. Aynı şekilde Muaz bin Cebel radıyallahu anh de insanlar arasında helal ve haram konularını en iyi bilenlerdendi. O, kıyamet gününde Rabbani alimlerin başında haşredilecektir. Bu konudaki hadis Buhari tarafından rivayet edilmiştir. Ancak onun ilmi, konuları varsayımlarla genişletmek ve çoğaltmaktan ibaret değildi. O, yani Muaz bin Cebel radıyallahu anh, vuku bulmamış konular hakkında söz söylemenin mekruh olduğunu biliyordu. O, Allah Teala'yı ve dinin esaslarını hakkıyla bilen bir alimdi. İmam Ahmed bin Hanbel'e, karşılaştığımız meseleleri senden sonra kime soralım diye sorduklarında, o da Abdülvehhab el-Verrak'a sorun dedi. Ama o geniş bir bilgiye sahip değil ki denilince de, o salih bir zattır. Öylesi salih zatlar, hakkı bulma konusunda hep isabet ederler diye karşılık verdi. Ahmed bin Hanbel'e Maruf-u Kerhi'nin durumunu sordular. O ilmin temeli olan Allah korkusuna sahiptir diye karşılık verdi. Bu söz, Selefi Salih'in ilim olarak Allah korkusu, haşyetullah kafi gelir, aldanma olarak da Allah Teala'yı tanımamak yeterlidir sözüne dayanmaktadır. Bu husus oldukça geniş bir konu olup, tamamını bu arada burada zikretmek uzun süre alır. Bu konuda örnekler çoktur. Tekrar Ebu Hüreyre radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiseye dönecek olursak, kim ne kitapta ne de sünnette benzeri bulunmayan meseleleri genişletme işiyle meşgul olmaz. Bunun yerine Allah Teala'nın kelamını ve Resulünün hadislerini anlamakla meşgul olur. Bunu da emirleri yerine getirmek ve yasaklardan kaçınmak niyetiyle yerine getirirse, o kimse Allah Resulü aleyhissalatü vesselamın hadis-i şerifte emir buyurduğu hususa sarılmış ve hadis-i şerifin gereğiyle amel etmiş olur. Kim de himmet ve gayretini Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'a indirilenleri anlamaya yönünde sarf etmez, bunun yerine vuku bulması muhtemel olan veya olmayan konular varsayarak, sırf kendi görüşüyle bunlara cevap arama üzerine yoğunlaşır ve böylece meseleleri çoğaltma yoluna giderse, bu kimsenin Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın yasakladığını yapmak ve onun emrettiğini terk etmek suretiyle bu hadis-i şerifteki buyruğuna muhalefet, aykırı hareket etmiş olmasından korkulur. Aleykümselam ve rahmetullah. Şu iyice bilinmelidir ki, kitap ve sünnette temeli bulunmayan hadiselerin çokça vuku bulması, aslında Allah'ın ve Resulünün emirlerine sarılmayı ve yine Allah'ın ve Resulünün yasaklarından kaçınmayı terk etmekten kaynaklanmaktadır. Aleykümselam ve rahmetullah. Burası cidden ince bir nokta. Bir iş yapmak isteyen kimse, şayet o işle ilgili olarak Allah'ın emirlerini bilip ona sarılsa, ve yine o işle ilgili yasakları öğrenerek ondan da sakınsa, bütün işler kitap ve sünnete uygun olarak vuku bulurdu. Kişi bir iş yaparken kendi görüşüne ve hevasına göre hareket ediyor. Bunun sonucunda da hadiselerin geneli Allah'ın koyduğu hükümlere aykırı olarak cereyan ediyor. Hatta çoğu zaman şeriata aykırı olarak yaşanan bu hadiseleri dinin epey uzağına düşmeleri sebebiyle kitap ve sünnete uygun hale döndürmek oldukça zorlaşıyor. Yani özetle kim Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın bu hadis-i şerifindeki emrine sarılır, yasakladığı husustan kaçınırsa ve bu husus kendisini başka şeylerle ilgilenmekten alıkoyarsa, bu kimse hem dünya ve hem de ahiret kurtuluşunu elde etmiş olur. Eğer burada belirtilenlere aykırı hareket eder, aklına düşen ve kendince güzel gördüğü hususlarla ilgilenme yolunu seçerse, Resul-i Ekrem Aleyhisselatü Vesselam'ın sakındırmış olduğu, ehli kitabın helak olmasına sebep olan duruma düşmüş olur. Onlar meseleleri çoğaltmışlar, peygamberlerinin getirdikleri üzerinde ihtilafa düşmüş, bunun sonucunda da peygamberlerine bağlılık ve itaati terk ederek helak olmuşlardır. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, size neyi yasakladıysam onlardan uzak durunuz ve size neyi emrettiysem ondan gücünüz yettiği kadarını yapınız buyuruyordu. Bu hadis hakkında alimler şöyle demişlerdir. Alimlerden birisi şunu diyor. Bu ifadeden yasaklamanın emirden daha şiddetli olduğu sonucu çıkar. Çünkü yasaklanan şeyin herhangi bir kısmının bile işlenmesine ruhsat verilmemektedir. Emredilen hususları yerine getirilmesi ise insanın gücü ile, istitaat ile sınırlandırılmıştır. Bu İmam Ahmed bin Hanbel'den de nakledilmiştir bu açıklama. Başka bir zat da şöyle demiştir. İyi amelleri hem iyiler hem de facir, kötü, günahkar kimseler işler. Ancak günahlardan sadece sadıklar uzak dururlar. Tekrar edelim. Güzel amelleri, iyi amelleri hem iyi kimseler hem de facir kimseler işler. Fakat günahlardan sadece sadık kimseler uzak dururlar. Evet, bunu Hafız Ebu Nuaym Hilyetül Evliya kitabında Sehil bin Abdillah Et-Tüsteri'den naklediyor. Ebu Hüreyre radıyallahu anh Allah Resulü aleyhissalatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet etmiştir. Haramlardan sakın ki insanların en abidi olasın. Tirmizi bunu Zühd babında rivayet eder. Diğer kaynaklarda İbn-i Mace'de, Ahmet bin Hanbel'in Müsned'inde, Beyhaki'nin Zühd'ünde, Harait'in Mekarimül Ahlak kitabında Ebu Hureyre radıyallahu anh'ten bu hadis uzunca nakledilir. Hadisin tam metni şöyle. Kim onunla amel etmek için ya da amel edecek olanlara bildirmek için benden birkaç söz öğrenmek ister. Bunun üzerine ben isterim ey Allah'ın Resulü dedim. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem elimden tuttu ve şu beş şeyi saydı. Haramlardan sakın, insanların en abidi ol. En çok ibadet eden ol. Allah'ın sana taksim edip verdiğine rıza göster, insanların en zengini ol. Komşuna iyilik et, gerçek mümin ol. Kendin için istediğini insanlar için de iste, gerçek Müslüman ol. Çokça gülme, çünkü çok gülmek kalbi öldürür. Ayşe radıyallahu anha da şöyle der. Çok ibadet etmeyi alışkanlık haline getiren kişiyi geçmek isteyenler, günah işlemekten uzak dursunlar. Bunu merfu olarak da rivayet eden muhaddisler olmuştur. Ebu Yala Müsned'inde nakleder bunu. Hasan-ı Basri Rahimeullah şöyle diyor. Abidler, Allah'a çokça ibadet eden kullar, Allah Teala'nın yasaklarını terk etmekten daha faziletli bir ibadet yapmamışlardır. Evet, şerhinde bulunduğumuz söz konusu hadis-i şerifte, haramları terk etmenin ibadetleri yerine getirmekten üstün tutulması anlamına gelen ifadelerden şunu anlamak gerekir. Burada ibadet ve taatler ile kastedilmek istenen nafile cinsinden, yani farzların dışında kalanlardır. Zira farzlar sınıfına giren amelleri yerine getirmek, haram sınıfına giren amelleri terk etmekten daha faziletlidir. Çünkü farz olan amel, bizatihi yapılması ve varlığı istenen ameldir. Halbuki haram olan amellerde matlub olan o amellerin yokluğudur. Bu yüzden farz amellerin geçerli olması için niyete ihtiyaç duyulurken haram ameller için, yani haramları terk etmek için niyete gerek yoktur. Bu hakikatten hareketle bazı farzların terki küfür olarak değerlendirilebilmektedir. Tevhidin veya bazı hadislerde geçtiği gibi İslam'ın şartlarından birinin terk edilmesi gibi. Halbuki haramların işlenmesinde aynı durum söz konusu değildir. Yani haramların işlenmesi kişiyi küfre sokmaz. Ömer radıyallahu anh'ın şu sözü bu açıklamayı desteklemektedir. Haram olan bir daniki reddetmek, yani dirhemin altıda biri olan bir para birimi danik. Haram olan bir daniki reddetmek Allah yolunda infak edilen yüz binlercesinden daha faziletlidir. Seleften biri şöyle diyor. Allah Teala'nın hoşlanmadığı bir daniki terk etmek 500 hac yapmaktan benim için daha sevimlidir. Yani ne demek istiyor? Haram olan bir daniki terk etmek farzdır. 500 hac yapmak ise nafiledir. Memun bin Mihran rahimeullah da şöyle der. Allah Teala'yı dille zikretmek güzel bir ameldir. Ancak bir kulun günah işleyeceği sırada Allah Teala'yı hatırlaması ve bu sayede günahtan vazgeçmesi bundan daha faziletli bir ameldir. Abdullah bin Mübarek rahimullah da şöyle der. Şüpheli olan bir dirhemi geri çevirmek benim için 100 bin dirhem, 100 bin dirhem sadaka olarak vermekten daha sevimlidir. Abdullah bin Mübarek rahimullah 100 bin dirhem sözlerini 600 bin dirheme kadar tekrar etti. Ömer bin Abdülaziz rahimeullah da şöyle diyor. Takva sahibi olmak demek, geceleri ibadetle, gündüzleri oruç olarak geçirmek ve geri kalan vakitlerde karıştırmak demek değildir. Fakat asıl takva, Allah Teala'nın farz kıldıklarını yerine getirmek, haram kıldıklarından uzak durmaktır. Bunlara ilave olarak hayırlı ameller işlerse bu da hayır üstüne hayır olur. Yine şöyle demiştir Ömer bin Abdülaziz. İstedim ki 5 vakit namaz dışında vitir namazından başka namaz kılmayayım. Zekatı vereyim, bunun dışında bir dirhem bile nafile sadaka vermeyeyim. Ramazan orucunu tutayım, bunun dışında bir gün bile nafile oruç tutmayayım. Farz olan haccı eda edeyim, bunun dışında asla nafile hac yapmayayım. Bunları yaptıktan sonra bütün gücümü Allah Teala'nın haram kıldıklarından uzak durmaya sarf edeyim. Evet, bütün bu ifadelerden şu sonuç çıkıyor. Az bile olsa haramlardan sakınmaya çalışmak, nafile ibadetleri çoğaltmaya çalışmaktan daha faziletlidir. Çünkü biri farz, diğeri ise nafiledir. Sonraki alimlerden, yani müteahhirinden bazıları şöyle demişlerdir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam, size bir şeyi yasakladığım zaman ondan uzak durunuz ve size bir şeyi emretmişsem ondan da gücünüz yettiği kadarını yapınız buyurmuştur. Çünkü yapılması emredilen hususun yerine getirilmesi ancak bir amel ile mümkün olabilir. Amelin vücut bulması ise bazı sebep ve şartlara bağlıdır. Ayrıca bunlardan bazılarına insanın gücü yetmeyebilir. Bu yüzden istitaat yani güç yetirme ile sınırlandırılmıştır. Nitekim Allah Azze ve Celle de şu ayet-i kerimede müminlere emir buyurduğu takvayı istitaat yani gücü yetmesiyle sınırlamıştır. Gücünüz yettiğince takva sahibi olun. Allah'tan gücünüz yettiği kadar korkun. Tegabun suresi 16. ayet. Aynı şekilde hac ibadetini emreden ayet-i kerimede de istitaat şart koşulur. Yoluna gücü yetenlerin o evi hac etmesi Allah'ın insanlar üzerindeki bir hakkıdır. Âl-i İmran 98. ayet. Yasaklananlara gelince bunlar da istenilen yasaklananın yokluğudur. Yani yasaklarda asıl olan husus budur. Maksat ise asli durum olan bu yokluğun sürekliliğini sağlamaktır ve bu da mümkündür. Yani bu güç yetirilemeyecek bir durum değildir. Bu izah tarzı üzerinde de durup düşünmek gerekir. Çünkü haramlara veya yasaklanan fiillere insanı çeken güçlü etkenler olabilir. Bu karşı konulamaz davetler karşısında kişi yasaklanan fiil veya günahtan uzak durma noktasında gerekli sabrı gösteremeyebilir. Uzak durma kudretine sahip olduğu halde masiyeti işleyebilir. Bu durumda masiyetlerden yani günahlardan uzak durabilmek için güçlü şekilde mücadele ve mücahede etmesi gerekir. Hatta günahlardan uzak durabilmek için yapılması gereken bu mücahede bazı kimseler için emredilen ibadetleri yerine getirmekten nefse daha ağır gelebilir. Bu yüzden olsa gerek ibadetleri yapmaya gayret gösteren kimseler çoklukla görülebiliyorken haramları terk hususunda aynı güçlü iradenin azaldığı müşahede edilir. Aleykümselam. Ömer radıyallahu anh'e günahlara karşı arzu duyan ancak bunları işlemeyenlerin durumunu sordular. O da şu ayet ile cevap verdi. Onlar Allah Teala'nın kalplerini takva ile imtihan ettiği kimselerdir. Onlar için mağfiret ve büyük ecir vardır. Evet. Bu ayet Hucurat suresinin başlarında geçer. Rivayeti de Ahmet bin Hanbel Kitab-ı Zühd'de Ömer radıyallahu anh'den naklediyor. Yezid bin Meyser'e şöyle diyor. Allah Teala önceki peygamberlere indirdiği kitaplardan birinde şöyle buyurur. Ey nefsinin arzularını terk eden ve gençliğini benim rızam uğrunda geçiren genç. Sen benim nazarımda bazı meleklerim gibisin. Bunu Ebu Nuaym Hilye'de nakleder. Aynı zat yani Yezid bin Meyser'e şöyle diyor. İnsan bünyesinde şehvetten daha zorlu bir şey yoktur. O tıpkı kor ateş gibi insanı etkiler. Acaba iffetli insanlar ondan nasıl korunabilir? Evet, Allah Teala kullarını takat getiremedikleri amellerle yükümlü tutmaz. Bu yüzden çoğu zamanlar sırf meşakkat sebebiyle pek çok ameli kulları için bir ruhsat ve rahmet olarak yükümlülüklerinden düşürmüştür. Ancak yasaklar yani haramlar konusuna gelince yasaklara iten etkenler veya şehvetler ne kadar güçlü olursa olsun bunlar herhangi bir yasağı veya haramı işlemek için mazeret olarak gösterilemez. Yasaklar ve haramlar kişi için ne kadar cazip olursa olsun kişi bütün şartlarda onlardan uzak durmakla yükümlü olduğunu bilmelidir. Ayrıca zorunlu hallerde haram olan yiyeceklerden yenilmesine izin verilmiş olması, bunlardan zevk alması ve arzusunun tatmin edilmesi için değil, hayatını idame ettirebilmesi için meşru kılınmıştır. Bu açıdan bakıldığı zaman Ahmet bin Hanbel'in yasaklardan uzak durabilmek, emirleri yerine getirebilmekten daha ağırdır sözünün doğruluğu daha iyi anlaşılır. Sevban radıyallahu anh ve başka bir sahabeden rivayet edilen şu hadiste Allah Resulü aleyhissalatü vesselam istikamet sahibi olun ama bunların hepsini buna güç getiremezsiniz. Bunu tam anlamıyla yerine getiremezsiniz buyurulmuştur. Bunu İbn-i Mace, Ahmet bin Hanbel ve Darimi rivayet etmişlerdir. Burada şöyle bir incelik daha var. Yani dosdoğru olun ama siz buna tam anlamıyla güç getiremezsiniz. Bazılarından şu tür ifadeler duyarız belki. Duyuyoruz yani, şahit oluyoruz bunlara. Mesela bir insana sakal bırakması hakkındaki mazeretini sorduğun zaman diyor ki, ya sakal bıraktın mı tam yapmak lazım. Sakal yaptın mı hiç günah işlememek lazım. Veya namaz kıl diyorsun, ya namazı kıldın mı her şeyi dört dörtlük yapmak lazım. Ben de yarım yamalak yapmak istemiyorum gibi bahanelerle bundan çekiniyor. Halbuki bakın Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor? Dosdoğru olun, istikamet üzere olun ama buna gücünüz zaten yetmez. Yani siz bunu zaten tam anlamıyla yerine getiremezsiniz. Öyle olmasına rağmen bu bize emredilmiştir. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bu sözleriyle yani istikamet üzere olun, istikamet sahibi olun sözleriyle istikametle ilgili olan bütün emirlerin tek tek yerine getirilemeyeceğini ifade etmiştir. Hakim bin Hazen el-Kulefi de şöyle diyor. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam huzuruna gönderilen bir heyet içerisinde bulunmuştu. Efendimizle birlikte cuma namazı kıldım. O gün Resulullah Aleyhisselatü Vesselam ayağa kalktı. Asasına veya yayına dayanarak önce Allah'a hamd etti. Güzel ve mübarek birkaç kelimeyle Allah'ı övdü. Sonra şöyle buyurdu. Ey insanlar! Sizler emrettiğim bütün amelleri yerine getirmeye güç yetiremezsiniz veya yapamazsınız. O halde sizler doğruluk üzere olun ve müjdeye erin. Bunu Ebu Davud ve Ahmet bin Hanbel rivayet ediyorlar. Evet. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam size bir şeyi emrettiğim zaman ondan gücünüz yettiği kadarını yapınız sözleri şu hususa delalet ediyor. Bir kimse kendisine emredilen bir amelin tamamını yerine getirmekten aciz olur fakat emrin bir kısmını yerine getirme gücüne sahip olursa bu durumda kişi emredilen fiilin gücü yettiği kadarını yerine getirmekle yükümlüdür. Bu esasa bağlı olarak şunları zikredebiliriz. Taharet, yani abdest ve gusül konusunu ele alalım. Abdest alma emrinin bir kısmını yerine getirme gücünde olan ve bir kısmını da suyun yetersizliği veya abdest azalarından bazılarında bulunan hastalık sebebiyle yerine getiremeyecek durumda olan kişinin durumuna bakalım. Bu durumdaki kişi abdest azalarından bir kısmını yıkar, diğer kısımlarını da mesheder ya da teyemmüm yapar. Bu hüküm meşhur olan görüşe göre abdest ve gusül için geçerlidir. Namaz konusuna bakacak olursak, namazı ayakta kılmaktan aciz olan kimse oturarak kılar. Oturarak kılmaya gücü yetmiyorsa yattığı yerde kılabilir. Nitekim Buhari, İmran bin Husayn radıyallahu anh'ten Allah Resulü aleyhisselatü vesselam'ın şöyle buyurduğunu rivayet ediyor. Namazı ayakta kıl. Buna gücün yetmezse oturarak, buna da gücün yetmezse uzanarak kıl. Bir kimse bu üç halde de kılamayacak durumda ise o takdirde niyetiyle ve ima ile namazını kılar. Evet, hiçbir halde namaz borcu üzerinden düşmez. Sadaka-i fıtır konusu da buna benzer. Sahih olan görüşe göre sadaka-i fıtrın bir kısmını verebilecek durumda olan kişi verebildiği kısmı yerine getirmekle yükümlüdür. Ancak oruç hususunda durum farklıdır. Yani bir kimse günün tamamını değil de belli bir kısmında, mesela ikindiye kadar oruç tutmaya gücü yetirebiliyorsa, o kişiye tutabildiği kadar tutması emredilmez. Hani çocuklara tuttururlar tekne orucu diye öğlene kadar veya ikindiye kadar, böyle bir oruç geçerli değildir. Bunun geçerli olmadığında hiçbir ihtilaf yoktur. Çünkü günün sadece belli bir kısmında oruçlu olmak diye bir ibadet kabul edilmemiştir. Aynı şekilde kefaretler konusunda köle azat etmekle yükümlü olan kişi, bir kölenin belli bir kısmını, yarısını, üçte birini, dörtte birini gibi azat etme gücünde olsa, bu kadarını yapmakla yükümlü tutulmaz. Çünkü dinen kölenin bir kısmının, yani yarısının, üçte birinin veya dörtte birinin azat edilmesi söz konusu olamaz. Bu meşru değildir. Dinin emrinin yerine gelebilmesi için azat etme fiilinin tam olarak yerine getirilmesi gerekir. Pekala, hac yapan biri Arafat vakfesini kaçırırsa ne yapması gerekir? Vakfeyi kaçıran kişinin haccın diğer emirleri olan Müzdelife'de vakfesi, şeytan taşlama gibi hususları yerine getirmesi gerekir mi, gerekmez mi? Bu kişinin sadece tavaf ve say yapmakla yetinmesi gerekir. Umre yaparak da ihramdan çıkar. Bu hususta İmam Ahmed bin Hanbel'den iki rivayet gelmiştir. Bunlardan meşhur olanına göre Arafat vakfesini kaçıran kişi sadece tavaf ve say yapar. Çünkü Müzdelife'de gecelemek, şeytan taşlamak gibi emirler Arafat vakfesine bağlı olup onun devamı niteliğindeki rükünlerdir. Allah Azze ve Celle bu emirlerin Arafat vakfesinden inildikten sonra Meşar-ı Haram'da ve belli günlerde yerine getirilmesini emir buyurmuştur. Bu sebeple tıpkı umre yapan kimselerden istenmediği gibi vakfeye katılmayan kişilerden de bu menasiki yerine getirmeleri istenmez. Subhaneke Allahümme ve bihamdik ve eşhedü en la ilahe illa ente vahdek ve estağfurike ve tuğbilek.